Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 36. ayırım. Üçüncü sorunlar konusu, sivilizasyona dış siyaset yolundan giriş ile ekonomik siyaset yoluyla giriş arasında ta baştan ortaya çıkan çatmaların getirdiği sonuçlardır. Yukarıda sözünü ettiğimiz fen, marif, sanayi kavramları ekonomik kalkınma düşününün ilk görünüşleridir. Pedro örneğinde olduğu gibi Mahmut örneğinde de Batı uygarlığını benimseme politikasında tutulan ekonomik yol, savunma ve askerlik ihtiyaçları dolayısıyla devlet girişimciliği yöntemi olmuştur. Mahmut, marif ve sanayi çabalarını devlet aracılığıyla uygulama gerekliliğini kavramış, askerlikle ilgili sanayinin kuruluşuna onun zamanında başlanmıştır. Tersane, dokumacılık ve yünlü sanayinde adımlar atılmıştır. Mahmut, buharlı gemi yapımı işleriyle ilgisini ta Amerika'ya kadar genişletmiş, numune çiftliği, maden ve sanat okulu kurulması alanlarında da çabalara girişilmiştir. Bu başlangıca karşın kurduğu meclisler arasında sanayi ve tarım kalkınması planlama dairesi diyebileceğimiz özel bir meclis kurulmamış olması ilginçtir. Fakat daha önemlisi, modern çağ ekonomileriyle uzlaşamaz olan eski iç gümrük, tekel ve gedikler, narh, iltizam ve haraç vergisi gibi uygulamaların kaldırılması kabul eden 1838 ticaret anlaşmasıyla o zamanki Alman devletlerinin bile kendilerini koruma zorunluluğu duydukları sanayi bir güce kapılarını açmıştır. İngiltere'de başlayan sanayi devrimi, Dışişleri Bakanı Palmerston'un hiçbir geri kalmış ülkenin Avrupa etkilerini önlemeye hakkı yoktur ilkesiyle yalnız Asya ve Afrika ülkelerini değil, Amerikan, Alman ve Rus ülkelerini de ancak korunma tedbirleriyle kendi sanayi kalkınma politikalarını aramaya zorlamıştır. Amerika'da sürgün olduğu yıllarda oradaki himayecilik politikasını inceleyen Friedrich List'in himayecilik doktrini çok iyi izlediği Almanya'ya dönüşünde sonraki kariyerinde belli olan Moltke'den askerlik alanında olduğu gibi ekonomik siyaset alanında da önemli bir görüş edinilmediği ortadadır. Sadık Rıfat Paşa'nın yazılarında himayecilik fikrinin yansımaları bulunmakla birlikte Tanzimat dönemine 1838 ticaret antlaşması ile girilmesi hemen hemen hiçbir ekonomik kalkınma olanağı bırakmamıştır. Böyle bir olanağın olması için siyasal birlik, ulusal bütünlük gibi koşullar gerekliydi. Acaba Tanzimat bunu yapabilecek midir? 7. Bölüm Tanzimat 1. Fermanların hukuksal nitelikleri. Yeni padişahın 2. Mahmud'un ölümünden 5 ay sonra 3 Kasım 1839'da Müslüman olan ve olmayan halkların ileri gelenlerinin önünde yayımlanan bildirisine Tanzimat Fermanı denmiştir. Bununla Dışişleri Bakanı Reşit Paşa'nın daha eski padişah sağ iken Avrupa devlet adamları ile yaptığı konuşmalardan edindiği bir reform programı ilan ediliyordu. Tanzimat sözcüğü, nizam verme anlamına gelen tanzim sözcüğünün çoğuludur. Eski Osmanlı terimi olan nizam, düzen sözcüğünün Lale Devri'nde yeni yöntemle tertiplenmiş birlikleri bulunan ordu örgütü anlamına geldiğini görmüştük. Şimdiki tanzim sözcüğündeki nizam verme ise askerlik alanından daha öteye gitti. Acaba bu yeni bir rejim, yeni bir siyasal sistem kurulması anlamına da geliyor muydu? Eski padişahın zamanında Londra'ya yollanan Reşit Paşa, İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Palmerston'a 12 Ağustos 1839 tarihli bir muhtıra vermişti. Bu muhtıra Mısır valisi Mehmet Ali'ye karşı Osmanlı Devleti'nin Rusya'dan askeri yardım sağlamış olmasına karşılık Britanya Devleti'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü desteklemesini sağlamak amacıyla yapılan görüşmeler dolayısıyla verilmişti. Reşit Paşa Fransızca yazılan bu muhtırada düşündüğü reformu 3 sözcükle özetleyerek bir system immuable gerçekleştirmek istediğini söylemişti. Aynı muhtırada hükümdarın mutlak yetkisini zulüm olarak nitelendirmekte olduğuna göre değiştirilemez bir sistem kurulmasıyla kastettiği şeyin hükümet işlerine hükümdarın karışma yetkisinin kaldırılmasını gerçekleştirecek bir yönetim düzeni kurulmasını öngördüğü anlaşılıyor. Bildiride gözüken düşünün hukuksal veya siyasal niteliği üzerine çeşitli yorumlar yapılmıştır. Bizim kesin olarak söyleyebileceğimiz Tanzimat hattının bir anayasa hatta bir kanun olmadığıdır. Avrupa'da hükümdarların kendi yetkileriyle halkları arasındaki ilişkilerde değişiklikler yapılacağını vaat eden türünden bir belgedir. Buna dayanılarak ya da yazılı anayasa yapılması yoluna gidilebilir ya da bir dizi yeni kanun hazırlanır. Tanzimat'ta seçilen yön ikincisi olmuştur. Bir anayasa geniş anlamda başlıca şu noktaları kapsar. A. Hükümdar ya da devlet başkanı gücünün yetkisi. B. Halk ve özgürlükleri. C. Onları temsil eden kurum ya da kurumların ödev ve yetkileri. D. Yürütme gücünün yetkileri. E. Adalet organlarının yetkileri. Çok kez bunların dayandığı ilkeler de bellidir. Bundan din ya da gelenekten değil de halkın doğal hakları felsefesinden gelmiş ilkeler sayıldığı zaman çok kez bir kurucular meclisinde tartışmalar olarak asıl anayasa metni yazılı hale getirilir. Yasama, yürütme, yargı organlarının doğal hakları ile anayasa koşullarına sürekli olarak uyma zorunluluğunu sağlamak için anayasanın kolay değiştirilemez bir belge olmasını sağlayacak maddeler konur. Çünkü aksi halde kanunlar, yürütmeler, yargılamalar anayasa koşullarına göre değil, anayasalar bunların baskılarına göre değişmelere uğrar. Anayasanın kişiler, kurumlar, hatta kanunlar üstü düzenleyicilik ve kendine uyumluluk niteliği kalmaz. Tanzimat bildirisindeki önerileri bu ölçülere göre kıyaslarsak şunları görürüz. A. Hükümdar yayımladığı bu kerte ile kendi iradesinin sınırlanmasını kabul ediyor. B. Can, mal, namus korunulurluğunu sözcüğünü biraz zorlayarak özgürlüğünü de diyelim. İradesinin dışında kanunların yargılarına bırakıyor. C. Hükümet yönetiminin kendi iradesine göre değil, mevdi esasiye temel ilkeler olarak nitelendirilen ölçülerle yapılacak kanunlara göre olmasını bildiriyor. Bildiri buraya kadar bir constitution rejimine yaklaşan yanlar gösterir. Fakat belirsizlikler esas maddeler deyiminin anlamlarında başlar. Yüksek Şura meclisin bir protokolü bu maddelerin neler olduğunu şöyle bildirir. A. Devlet yönetimi yeni kanunlara göre düzenlenecektir. B. Bu kanunlar şeriata uygun olacaktır. C. Bu kanunların amacı sayılan üç hakkın dokunulmazlığını sağlamak olacaktır. D. Bu kanunlar din farkı gözetmeksizin bütün tebaaya eşitlikle uygulanacaktır. E. Hükümdar bunlara aykırı eylemde bulunmayacağına söz verecektir. Şeriata uygun olmak koşulu ile yapılacak yeni kanunlara siyasal meşruluk ve bağlayıcılık sağlamada hükümdarın yetkisi kalıyordu. Çünkü kanunların uygulanması onun iradesinden bağımsız olarak yürütecekse de hükümdar bunun böyle yürümesine gözcülük edecektir. Bunların 2. Mahmut zamanında belirmiş düşünceler olduğunu kolayca görebiliriz. Fark, ilk kez yazılı bir senet Charter olarak yayımlanmasında ve daha önce gördüğümüz iki senette olduğu gibi hükümdarla ordu ya da hükümdarla ayan arasında kalmış bir sözleşme olmak yerine hükümdarla hükümet arasında ve ilan edilmiş kamuya açıklanmış bir sözleşme olmasındadır. Demek ki yasama gücü ile yürütme gücü arasında bir ayrım yapılıyor gibidir. İttifak senedi dolayısıyla gördüğümüz bir boşluk da doldurulmuş gibidir. Çünkü yasama görevi yapacak sürekli meclisler öngörülmektedir. Fakat kendine haklar ve eşitlik tanınan halkın temsil edilmesinden bu temsilin halk iradesinin kendini göstermesi demek olduğundan söz edilmemektedir. Kanun koyucu meclisler halkı temsil eden meclisler olarak değil, geleneksel devlet direkleri sayılan ulema, bürokrasi ve ordu seçkinlerinin meclisleri olacaktır. Sözü edilen temel ilkelerin bir haklar bildirisi sayılacağına yapılacak yeni kanunların kaynağı olacak olan bir anayasanın ilk önce hazırlanacağına dair bir tek söz yoktur. Bunun tersine kanun koyucu meclislerdeki hukuk uzmanlarının hazırlayacağı kanunların sınırlarını hatta belki kaynağını şeriat belirleyecektir. Eğer bu yorum doğru ise bilinerek ya da bilinmeyerek şeriata tüzel kişi hakları, hükmü şahsiyet hukuku niteliğine özel hukuk kanunlarının temeli olma niteliği veriliyor demektir. Oysa Osmanlı geleneği doğrultusunda şeriat bir özel kişilik hukukudur. Eski Osmanlı rejiminde şeriat ile siyasa hep aynı tutulmuştur. Şeriatı geliştiren juristlerin, fakihlerin yazılarında devlet hukuku olacak nitelikteki görüşler Osmanlı yasasına girmemiştir. Onda üstün olan yan hilafet değil, saltanattır. Hanefi fıkıhına göre olan şeriat hükümdara tazir yetkisi tanıyarak kanun sınırları içinde ona mutlak irade yetkisi tanımıştır. Şu halde hükümdar iradesi yerine şeriat ölçüsü olacaksa Müslümanlar için Tanzimat bildirisinde bir yenilik yoktur. Fakat Müslüman olmayan halk için eşitlik nasıl sağlanacaktır? Devlet, daha doğrusu şimdiki anlamında hükümet ile Müslüman ve Hristiyan halk arası yasal ilişkiler bir anayasa belgesi ile kurallaştırılmamış olarak kaldığına göre, Tanzimatın asıl amacının yönetenle yönetilen arasında kalan bağları kurmak olmaktan çok, hükümdarın mutlak yetkisinin halk ya da onun temsilcileri karşısında değil, hükümet karşısında kısıtlanması olduğu sonucu çıkar. Yeni kanun gerekleri ile şeriat hükümleri arasında, kanun yapanlarla kanunları yürütme güçleri arasında, Müslüman teba ile Müslüman olmayan teba arasında, hükümdarla hükümet arasında çatışma olursa, bunlardan çıkacak sorunları çözümleme işi nasıl olacaktı? Yasama organı hakkındaki görüşün belirsizliğine koşut olarak bunu öngörmek üzere meclislerden, hükümetten ve hükümdardan bağımsız bir adalet organı hakkında da bir açıklık yoktu. Bu yüzden kimi durumlarda aynı meclisin hem kanun koyucu hem yürütücünün danışma meclisi hem de üstün adalet makamı olma gibi iç içe geçişler olmuştur ki bunu düzeltmek üzere sonraları adalet kurulları meclisinden bir parça ayrılarak devlet şurası adı altında bir organ kurulmuşsa da bunun da hem yasama hem yargılama hem de danışma yetkileri vardı. Çıkacak sorunları çözümleme işinin kanun koyma ve yürütme makamlarının dışında hangi makama ait olacağı sorunun kendisi birçok tartışmalara yol açmış, bunların etkisi altında nihayet kanuni esasicilik akımı başlamıştır. Bunun başlayışından önce ortaya çıkan bir sonuç, Tanzimat bildirisinin belirsiz bıraktığı sorunlar ortaya çıktıkça, başta Britanya elçisi olmak üzere büyük devletlerin temsilcilerinin Tanzimat maddelerinin uygulanmalarının denetçileri durumuna gelmeleri olmuştur. Bunların karışmalarının sonucu olarak 17 yıl sonra 1856'da Islahat Fermanı adı ile bilinen bir belge daha yayımlandı. Tanzimat bildirisinin vaat ettiği reformları gerçekleştirecek kanun ve nizamların yapılmamış, yapılanların da uygulanmamış olmasından şikayetçi olan Batı devletlerinin elçileri Kırım Savaşı'nın sona ermesiyle Paris'te toplanacak olan Barış Konferansı'nda Rusya'nın Kaynarca Anlaşması'ndan beri elde ettiği bir hak iddiasıyla Ortodoks Hristiyan milletler çıkarına isteklerde bulunmasını önlemek amacıyla bu fermanın hazırlanmasını istemişlerdi. Sadrazam, Dışişleri Bakanı ve Şeyhül İslam ile bu devletlerin elçilerinin katıldığı tartışmalar sonunda Tanzimat kurallarını tekrarlayan, açıklayan ve genişleten bir ferman olarak yayımlandı. Bu ferman 1839 fermanı gibi anayasa benzeri bir nitelik taşımaktan çok, onları vaatleri gerçekleştirmeye yarayacak somut reformları sayar. Bütçe yapılması sağlanacak, banka kurulacak, ekonomik kalkınma için Avrupa sermayesi ve uzmanları çağrılacak, karma mahkemeler kurulacaktı. Bunda şeriattan söz yoktur. Yalnız Müslüman-Hristiyan eşitliği konusunda cizyenin kaldırılması ve Hristiyanlar için de askerlik ödevi konması öngörülüyordu. 1848'de Britanya elçisinin büyük bir olay haline soktuğu din değiştirme olayı sonunda verilen garanti gereğince din değiştirenlerin cezalandırılmayacağı ek bir notta açıklanmakla birlikte metinde sorun kimsenin dinini değiştirmeye zorlanmayacağı biçimine sokulmuştur. Osmanlılık kavramı da İlk kez burada belirtiliyordu. Müslüman olmayan halk için hakaret ifade eden nitelendirmeler kullanılmayacaktı. Mahkemelerde Hristiyanların tanıklığı kabul edilecek, tanıklar kendi dinlerinin kitabı üzerine yemin edecekler. Fermanın başında tebaadan vatandaş terimiyle söz edilmektedir. Fakat Osmanlıca'daki bu terimin Fransızca'daki citoyen karşılığı olarak kullanıldığı şüphelidir. Çünkü resmi Fransızca çeviride vatan sözcüğünün pays sözcüğü ile millet sözcüğünün patrie ile çevrilmesi gösteriyor ki dil çağdaşlaşması sürecinde terimler eski anlamlarını yitirirken batılı anlamlarını da henüz kazanmamış bulunuyorlar. Zaten Tanzimat döneminde anlam semantik evrimine özgü kavramlar kargaşası derinleşmeye başlamıştır. Dil ve gazetecilik konusunda buna ileride değineceğiz. 36. ayırımın sonu, sayfa 217.